Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 9. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Daniel 9. bölümün konusu Daniel'in duasına yanıt olarak İsrail ulusuyla ilgili aldığı 70 hafta görümü. Kutsal yazılardaki önemli bölümlerden biridir Daniel 9. bölüm. Medli Ahasveroş oğlu Darius Kildani kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, Rabbin peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım diyor Daniel 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Burada iki önemli soru ortaya çıkmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Birincisi Darius kimdi ve tarih neydi? Medli Darius tarihte Kyaxares 2 olarak geçen kişi olabilir. Darius bir isimden çok kral, imparator gibi resmi bir ünvandır. Tam tarih verme konusunda da tam bir anlaşmazlık vardır. Bazıları İsa'dan önce 538 yılı olduğunu düşünürken, başkaları İsa'dan önce 536 yılını ileri sürmektedir. Kanımca iki tarihte uygundur. Bu adam Babil'i İsa'dan önce 538'de ele geçirmişti. Bu Darius'un krallığının ilk yılıydı. Daniel şimdi yeni bir büyük dünya imparatorluğunun kuruluşuna tanıklık etmektedir. Ve geleceği özellikle de halkının geleceğini merak etmektedir. Bu nedenle Daniel Tanrı sözünü çalışmaya başlar. İsrail'in 70 yıl süreyle tutsak kalacağını belirten Yeremya peygamberin kitabını okur. Bu bölümde biz İsa'dan önce 537 yılı civarındayız. Daniel 85-90 yaşlarındadır. Daniel yaklaşık 17 yaşındayken İsa'dan önce 606'da tutsak edilmişti. Bu 70 yıllık dönemin sonuna gelindiğini gösterir. Bu da bu halka kendi ülkelerine dönme fırsatının verileceği zamana denk gelmektedir. Daniel kendi halkı için kaygı çekmekteydi. Sanıyorum Selefkos soyundan gelen Suriye kralı Antiochos Epiphanes olarak 8. bölümde geçen küçük boynuz onu sarsmıştı. Daniel'in halkına kötülük edip tapınağa saygısızlıkta bulunabilirdi. Tüm bunlar Daniel'i düşündürüyordu. Daniel'in bu şekilde dua etmesindeki belirleyici faktörün Tanrı sözünü çalışmak olduğuna dikkat etmeliyiz. Söz Tanrı'nın isteğini açıklamaktadır. Tanrı'nın isteğini anlamanın yolu değerli dostum, Tanrı'nın sözünü çalışmak ve dua etmektir. Daniel'in okuduğu bazı vaatler vardı. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Yeremya 25. bölümde bunu görüyoruz. Yine Yeremya peygamber diyor ki Yeremya 29'unda Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Daniel peygamberin, Yeremya peygamberin 70 yılla ilgili peygamberliğini incelemekte olduğuna dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Cebrail 70 hafta derken bu zamanı 70 yılla ilişkilendiriyordu. Bu 70 hafta yeryüzündeki krallık kurulmadan önce İsrail ulusunun tüm zamanını kapsayacaktır. Daniel'in duasını okumak bile onun gününde duanın bugünkünden ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaktadır. İlk olarak koşullara dikkat edin. Bunun üzerine diyor Daniel 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Rab Tanrı'ma dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim, Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Daniel duayla, yalvarışla ve oruçla diyor. Rab İsa'nın oruç tuttuğunu biliyoruz ancak oruç Tanrı'nın halkına bir hizmet olarak verilmemişti. İsteyen kişinin istediği zaman yapabileceği bir şeydi. İlk topluluklarda birçok kişinin oruç tuttuğundan söz edilmektedir. Pavlos, Korintos'taki Mesih inanlılarına şunu yazmıştı. Çabalara girdim, dertler çektim. Kaç kez uykusuz, aç, susuz kaldım. Kaç kez yoksulluk çektim, soğuğa katlandım, çıplak kaldım. Daniel, duada amaçlı ve devamlı olmak gerektiğini söylemişti. Yakup bile duasında şöyle yakarmıştı. Adam, bırak beni gideyim, gün ağrıyor dedi. Ama Yakup ona, beni kutsamadıkça seni bırakmam. Daniel'in bu duası çok kişisel bir duadır dostum. Ben, biz, bizim zamirinden de anlaşıldığı gibi kendisi ve halkı ile ilgilidir. Bu, yani ben, biz, bizim sözleri duada 41 kez geçmektedir. 4. bölümde Nebukadnezar'ın kişi zamirlerini kullanma şekline işaret ettiğimizi hatırlarsınız. Peki fark nedir? Nebukadnezar için bu gurur, böbürlenme işaretiydi. Daniel'in bu zamirleri kullanış şekli tümüyle farklıdır. Onunkiler Nebukadnezar'ın kendisini övmesinin tersine alçak gönüllülüğü ve itirafları aktarır. Daniel, Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanmıştır. Tanrı'nın özelliklerini tanımlar. İlkin onun Tanrı ile kişisel ilişkisinde rahatlığını görüyoruz. Ona Tanrım diyerek kişisel bir şekilde yaklaşmaktadır. İtirafta bulunmadan önce Tanrı'nın yüceliği üzerinde duruyor. Korkunç Tanrı derken onun saygıdeğer olduğunu belirtmektedir. Daniel peygamber, Tanrı'nın kendisini sevenlere olan merhametini ve onlarla yaptığı antlaşmalara uyduğunu dile getiriyor. O yalnızca vaat vermekle kalmıyor, vaatlerine de sadık kalır. O değişmez, dolayısıyla da sadıktır. Aynı zamanda merhamet Tanrısıdır. İsrail ulusunun korunması da onun, yani Tanrı'nın merhameti sayesinde olmuştur. Sizin ve benim şu ana kadar varlığımızı sürdürebilmemiz de değerli dostum, Tanrı'nın merhameti kayrası sayesindedir. Bizi kurtarması da merhameti sayesindedir. Rabbin kayrasından dolayıdır ki yok olmadık. Çünkü onun merhameti son bulmaz. Tanrı lütufkardır ancak bizden itaat beklemekte ve bizimle iş yapmak istemektedir. Şimdi Daniel'in günahını nasıl itiraf ettiğine dikkat edin. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik ya Rab. Kötülük yaptık, baş kaldırdık. Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Daniel 9, 5 ve 6. ayetler. Biz suç ettik. Daniel, Tanrı'ya karşı isyan edip tutsak düşen İsrail'deki halkıyla kendisini özdeşleştirmektedir. İtirafında çok açıktır. Her günahı tek tek saymaktadır. Sapıklık, kötülük, asilik, peygamberleri dinlememek. Hiçbirini unutmadan hepsini sıralıyor Daniel peygamber. Bence biz de değerli dostum, günahlarımızı itiraf ederken böyle yapmalıyız. Tanrı'ya yönelip günah işledim demek yeterli değildir. Tam olarak ne yaptığımızı Tanrı'ya söylemeliyiz. Eşim beni bakkala gönderirken biraz erzak al demez. Almam gerekenlerin listesini verir. Listedekileri tek tek almam gerekir. Günahlar itiraf edilirken de böyle açık ve seçik olmamız gerekir. Ona, yani Tanrı'ya açıkça söylememiz gerekiyor. Bunu yapmak zor gelebilir ancak ona itiraf etmemiz gerek ve zaten o da bu itirafların ne kadar zor ve çirkin olduğunu bilir. Ona açık ve dürüst bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Sen adaletlisin ya Rab. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içerisindeyiz. Daniel 9, ayet 7. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak ve yakın ülkelere sürdün. Değerli dostum, Yahudi ulusu dağılmıştı ancak kaybolmuş bir ulus değildi. Kavmin bir bölümü Babil'de Daniel'in yanındaydı. Bir bölümü ise uzaklardaydı ancak o onların nerede olduğunu biliyordu. Kaybolduklarını değil, dağıldıklarını söylüyordu. Sana karşı sadakatsizlik gösterip hainlik ettikleri için kendilerini başka başka ülkelere sürdün diyor. Evet ya Rab, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içerisindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde Sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız Rabbin sözüne kulak vermedik. Kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın yasasında yazılan lanet başımıza yağdı. İçilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik ya Rab. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. Musa'nın yasasında yazıldığı gibi bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın ey Tanrımız Rab, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dinlemedik. Rab üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız Rab yaptığı her şeyde adildir. Bizse onun sözüne kulak vermedik. Daniel 9, 8, 14 ayetler arası. Buraya kadar Daniel'in Tanrı'nın iyiliğiyle İsrail'in günahı arasındaki karşıtlığı nasıl ortaya koyduğunu fark ettiniz mi dostum? Tanrı'nın doğruluğu ile onların utancını karşılaştırmaktadır. Tanrı'ya karşı suç işlediklerinden dağılmışlardı. Aldıkları cezayı hak etmişlerdi. Tanrı onları tutsaklığa göndermekte haklıydı. Tanrı haklıydı, onlar yanlıştı. Çünkü onlar günah işlemişlerdi. Tanrı'ya sırtlarını dönmüşlerdi. Dostum, eğer Tanrı'ya gider ve günahlarınız için bahaneler üretip ona Rab zayıf olduğumu ve koşullarımı biliyorsun derseniz günahınızı Tanrı'ya yıkmış olursunuz. O zaman Tanrı'ya sen hata yaptın, tüm bunları dikkate almalıydın demiş oluyoruz. O size fazla sert davranmıştır değerli dostum. Hepimiz layık olduğumuz karşılığı almaktayız. Tanrı'ya gidip günahımızı itiraf etmeliyiz. Günümüzde bazıları Tanrı'nın yaptıklarında hatalı olduğunu ima etmektedir. Tanrı değil, bizler hatalıyız. Biz de Tanrımıza duayla yaklaşırken Daniel'in tutumunu örnek almalıyız. Tanrı bizi tümüyle terk etmez, ancak biz kendimiz için bahaneler üretmeyi bırakmaz ve Tanrı'nın merhametini isteyebilecek duruma gelmezsek o da bizim için harekete geçmeyecektir. Ey Tanrım Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentini Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı diliyorum. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim'de, halkında, çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna ya Rab, yüzünü viran olmuş tapınağına çevir. Ey Tanrım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Daniel 9, 15-18 ayetler arası. Bu, değerli dinleyicilerimiz, Daniel'in duası ve yakarışıdır. Tanrı İsrail'i Mısır'dan çıkarışını anımsar. Tanrı bunları onların değil, kendi doğruluğundan dolayı yapmıştı. Onların kurtulmasının açıklaması da halkta değil, kendisindeydi. Tanrı onların iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillilere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Çıkış 2. bölümde bunu görüyoruz. Tanrı'yı harekete geçiren şey onların feryadıydı. Tanrı onların ne kadar berbat bir durumda olduklarını görmüş ve merhametini anımsamıştı. Şimdi Daniel, Tanrı'dan kendisini yinelemesini ve doğruluğundan ötürü onları kurtarmasını diliyor. İsa Mesih, günahımızın cezasını tümüyle ödediğinden Tanrı merhametini bize yöneltebilmektedir değerli dinleyicilerimiz. İncil'den Romalılar 3:26'da şöyle okuyoruz. Böyle davranmasının nedeni adaletinin şimdiki dönemde açıklanması içindir. Hem kendi doğruluğu hem de İsa'ya iman edeni doğrulukla donattığı kanıtlansın diye. Şimdi Daniel'in ateşli yakarışına dikkat edin. Daniel 9:19. Ya Rab dinle. Ya Rab bağışla, işit ve davran ya Rab. Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme. Çünkü kent ve halk senindir. Bu Daniel'in yakarışının zirvesidir. Tanrı da vaadinden ötürü bu duayı işitip yanıtlamasını istiyor. İsrail'de iyi bir şey yoktu. Daniel, Daniel olduğundan dolayı da yakarmıyor. Tersine kendisini halkıyla bir tutup biz suç ettik, biz günah işledik diyor. Tanrı'nın adı tehlikededir ve Daniel Tanrı'nın yüceliği ve adı ile yakından ilgilenmektedir. Onun yakarışının temeli budur. Daniel'in kendi günahını itirafına geliyoruz. Şimdi Daniel dua ederken yanıtının da yolda olduğunu göreceğiz. 20. ayette şöyle diyor: "Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım Rab'be dilekte bulunurken ben daha söylemekte ve dua etmekte ve suçumu itiraf etmekteyken." Daniel'in suçumu dediğine dikkat ediniz değerli dinleyicilerimiz. Daniel günahlı olduğunu itiraf ediyordu. İlginç olan husus, kutsal kitabın hiçbir yerinde Daniel'in işlediği bir günahtan söz edilmemesidir. Aslında düşmanları onun yaşamında bir yanlış bulabilmek için her yolu denediler ancak hiçbir şey bulamadılar. Sık sık söylediğim bir şey var. O da hiç kimsenin 10 emre uyarak kurtulmamış olduğudur. Eski antlaşmada 10 emre uyarak kurtulmuş birine ait bir örnek bulabilen varsa bana gösterebilir. Bir akşam toplantıda eski antlaşmada 10 emre uyarak kurtulan kimsenin olmadığını söylemiştim. Öğrencilerden biri bana gelip şöyle dedi: "Eski antlaşmada günah işlememiş birisi var. O Daniel'dir." Ona haklı olduğunu söyledim. Daniel'in kayıtlı bir günahı yoktu. Sonra da Daniel'in bu ayetteki sözlerini gösterdim. "Ben daha söylemekte ve suçumu itiraf etmekteyken" diyor. Eğer Daniel hiç günah işlememiş olsaydı, günahını itiraf ederken yalan söylüyor olacaktı. Dolayısıyla Daniel günahlıdır. Kanımca bu öğrenci kutsal kitaptaki şu sözleri okuyunca ikna olmuştur. Tümü günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmaktadır. Eğer şimdi de Daniel'in hangi günahı işlediğini merak ediyorsanız vazgeçin. Bu ne sizi ilgilendirir ne de beni. Tanrı sözü bunu kaydetmemiştir. Daniel günahlıydı ve 10 emri yerine getirmekle de kimse kurtulmamıştır. Ki zaten kimse bu 10 emri, şeriat kurallarını %100 yerine getiremez. Daniel kendisini ve halkını Tanrı'nın merhametine bırakmıştı. "Tanrım'ın mukaddes dağı için yalvarışlarımı Tanrım Rabbin önüne arz etmekteyken." Bu oradaki Yeruşalim ve Tanrı'nın krallığıdır. "Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkımı İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım Rabbe dilekte bulunurken, daha dua ediyorken önceden görümde gördüğüm adam Cebrail akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi. Daniel, sana anlayış vermek için geldim" diye açıkladı. "Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır."